Ayrım 16, Kızım İçin Son Kez, Lisa Gardner, sayfa 223, 16. Bölüm. Brian'la ilk büyük kavgamızı evlendikten 4 ay sonra etmiştik. Nisan'ın ikinci haftasında beklenmedik bir kar fırtınası New England'ı karlar altında bırakmıştı. Bir gece önce görevdeydim ve saat sabahın 7'si olduğunda Mass Pike yolu birbirine giren arabalar, yol kenarına terk edilmiş olanlar ve panik içindeki yayalarla tam bir keşmekeş halini almıştı. Gırtlağımıza kadar işe batmıştık. Ek ekipler gönderildiği ve acil durum ekipleri harekete geçirildiği halde gece vardiyamız gündüz vardiyasına kaymış, iş bitmemişti. Kuzeydoğulu bir polisin kış aylarındaki imtihanına hoş geldiniz. Saat 11'de, ki bu normalde vardiyadan çıkmam gereken saatin 4 saat sonrasıydı, nihayet evi arayabildim. Cevap veren olmamış, buna rağmen endişelenmemiştim. Brian ve Sophie'nin dışarıda kar topu oynayabileceklerini düşündüm. Belki kayıyorlar, belki kardan adam yapıyorlar ya da belki de ışıl ışıl parlayan Nisan karının altında mor renkli çiğdem çiçekleri arıyorlardı. Öğlen saat 1'de polis arkadaşlarımdan biriyle kazaların en kötü olanlarına müdahale etmiş, çalışmayan 3 dizineden fazla aracı yollardan kaldırtmış, yolda kalmış en az 2 dizine yolcuyu da evlerine göndermiştik. Pike yolunu açmamızla nihayet kar küreme makineleri, kum ve çakıl kamyonları işlerini yapmaya başlamışlardı. Bu da bizim işimizi daha da kolaylaştırmıştı. O dakikadan sonra nihayet soğuk da olsa bir yudum kahve içebilmek ve görev başındayken çok kez çalan cep telefonuma bakabilmek için devriye aracına döndüm. Bayan Ennis'in defalarca aradığını ancak omuzumda taşıdığım çağrı cihazıma anons geldiğinde fark edebilmiştim. Çağrıyı yapan merkezde bana ulaşmaya çalışıyorlardı. Acil bir telefonum olduğunu söylediler. O an birden yüreğim ağzıma geldi. Sanki ondan güç alabilirmişim gibi aracımın direksiyonuna yapışmıştım. Hayal meyal izin alıp telsizden Bayan Ennis'i aradığımı hatırlıyorum. Bayan Ennis panik halindeydi. 5 saattir Brian ve Sophie'yi bekliyordu. Nerede olduklarını merak etmişti. İlk başta bir şey anlamadıysam da sonra parçalar yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Brian karın yağmaya başladığı sabah 6 sularında Bayan Ennis'i aramış ve havaya bakıp adrenalin damarının kabardığını, kayak için mükemmel bir gün olduğunu söylemişti. Bu yüzden bugün Sophie'ye bakıcılık edemeyecekti. Bayan Ennis acaba bu görevi onun için yapar mıydı? Bayan Ennis kabul etmişti ama eve gelmesi en az 1-2 saati bulacağından Brian'dan biraz zaman istemişti. Brian yolların o vakte kadar daha kötü olacağını, bu yüzden de dağa giderken Sophie'yi kendisinin bırakabileceğini söylemişti. Bu Bayan Ennis'in daha çok hoşuna giderdi çünkü otobüse binme derdinden de böylelikle kurtulmuş olacaktı. Brian saat 8 gibi orada olacağını, Bayan Ennis de kahvaltı için Sophie'yi beklediğini söylemiş ve telefonu kapatmışlardı. Ne var ki saat çoktan 1:30 olmuş, ne Sophie'den ne de Brian'dan ses seda çıkmamıştı. Evdeki telefona cevap veren kimse de yoktu. Ne olmuştu? Bilmiyordum. Nereden bilebilirdim ki? Aklıma üşüşen muhtemel sahnelere gözümü yummaya çalışıyordum. Gözümün önündeki resimlerden birinde genç bir erkek arabadan fırlayıp telefon direğine çarpmıştı. Bir diğerinde daha yaşlı biri kaza anında göğsüne hızla çarparak açılan hava yastığı sayesinde koltuğunda sanki uyuyormuşçasına sabit oturuyordu. Ama dudaklarından sızan kan ancak yanına yaklaşıldığında görülüyordu. Başka bir sahnede ise 8 yaşındaki bir kız çocuğu aracın hurda olmuş ön koltuğundan uzun uğraşlar sonucu kesilerek çıkarılıyordu. Çocuğun nispeten daha az yara almış annesi arkada ağlayan bebeğine bakmak için bir saniyeliğine arkasına döndüğünü ve o anda da bunlar benim şahit olduğum sahnelerdi. Aklımda bu sahnelerle arabayı vitese atıp sirenleri ve ışıkları açarak 30 dakika uzaklıktaki evime doğru hızla yola koyuldum. Nihayet tuğla garajımızın önüne vardığımda ellerimin titremesine engel olamıyordum. Arabayı öyle bir park etmiştim ki yarısı kaldırımda, diğer yarısı yolun ortasındaydı. Işıkları da açık bırakıp araçtan fırladım ve karlara gömülmüş ön merdivenlere hızla çıkmaya başladım. İlk basamakta ayağımın altına denk gelen buz parçasıyla kaysam da trabzanları son anda tutarak yeniden caddeye yuvarlanmaktan kurtulmuştum. En nihayetinde merdivenleri tırmanmayı ve ön kapıya ulaşmayı başardım. Bir elimle anahtarı kapıya sokmaya çalışırken diğer elimle kapıyı yumrukluyordum. Ama hiçbir hayat belirtisi olmayan camlar bana bilmek istemediğim gerçeği haykırır gibilerdi. En sonunda son bir gayretle anahtarı deliğe sokmayı başarıp kapı tokmağını çevirdim. Hiçbir şey yoktu. Mutfak boştu, oturma odası da öyle. Hemen yukarı koştum ama iki yatak odasında da kimsecikler yoktu. Merdivenlerden paldır küldür inip mutfağa koşarken belimdeki polis kemerim büyük bir gürültüyle şıngırdıyordu. Nihayet bir an durup derin bir nefes aldım ve kendime bir polis olduğumu hatırlattım. Daha az telaş, daha çok zeka gerekliydi bana. Sorunlar ancak bu yolla çözülebilirdi. İnsan ancak bu şekilde kontrolünü yitirmezdi. "Anne, anneciğim, eve gelmişsin." O an kalbim adeta yerinden fırladı. Arkamı dönmenle birlikte Sophie kendini kollarıma atmış, beni pek çok defa kucaklamıştı. Bir yandan da beni hayretler içinde bırakarak bir çırpıda gün boyu karda nasıl da eğlendiğini anlatıyordu. O an Sophie'nin eve yalnız dönmediğini fark ettim. Kapının hemen girişinde yan komşunun kızı duruyordu. Kız elini kaldırarak selam verdi. "Merhaba Bayan Leoni." Bunu söylemesiyle birlikte kıpkırmızı kesilmişti. "Yani memur Leoni demek istedim." Biraz zamanımı aldıysa da en sonunda parçaları yerine oturtmayı başarmıştım. Brian'ın kayağa gittiği gün gibi ortadaydı. Ama Sophie'yi Bayan Ennis'in evine bırakmamıştı. Onun yerine kayak eşyalarını arabasına yüklerken yandaki apartmanda yaşayan komşunun 15 yaşındaki kızı Sarah Clemons'a rastlamıştı. Sarah o ara apartmanın girişindeki karları temizliyordu. Brian önce onunla biraz konuşmuş, sonra da ondan ben dönünceye kadar Sophie'ye göz kulak olmasını rica etmişti. Bu sayede kendisi de vakit kaybetmeden yola koyulabilirdi. Genç kızlara düşkünlüğüyle meşhur Sophie içinse bu plan değişikliği hiç de fena bir fikir değildi. Anlaşılan o ki iki kız tüm sabah kayarak, kar topu savaşı yaparak ve Sarah'ın önceden kaydettiği Gossip Girl'ün bölümlerini izleyerek geçirmişlerdi. Brian Sarah'a ne zaman döneceğini bildirmemiş ama benim çok geçmeden işten döneceğimi söylemişti. Sophie ise arabamı görür görmez hemen yanıma gelmişti. Olay bundan ibaretti. Eve dönmüştüm. Sophie mutluydu ve Sarah da kendisine verilen bu beklenmedik görevi alnının akıyla tamamlamaktan memnundu. Sarah'a teşekkür için $50 verdim. Ardından önce Bayan Ennis'e haber verip merkeze de işimin bittiğini bildirdim. Sonra da gününü sıcak çikolata içip genç kız dizisi izleyerek geçiren kızımı kardan adam yapması için dışarı gönderdim. Ben de arka verandaya çıkıp ona göz kulak olurken bir yandan Brian'ı arıyordum. Cevap yoktu. Sonrasında kendimi polis kemerimi kasaya koymaya ve kapısını sıkıca kilitlemeye zorladım. Hatırladığım başka şeyler vardı, bildiğim bir şeyler. Akşamı Sophie ile birlikte geçirdik. İnsanın bir yandan eşini öldürmek isterken bir yandan da halen harika bir anne olabilmesi ne ilginçti. Birlikte peynirli makarna yemiş, Candyland oynamıştık. Sonra da ona gece banyosu yaptırmıştım. Saat 8:30 gösterdiğinde Sophie çoktan yatağında uykuya dalmıştı bile. Ben de önce mutfağı sonra da oturma odasını ve camekanlı odayı adımlayıp durdum. Ardından dışarı çıktım. İçimde giderek büyüyen öfkeyi çatıdaki karı kürüyerek, ön merdivenlerdeki ve arka verandadaki karı süpürerek söndürebileceğimi umuyordum. Saat 10'da sıcak bir duş alıp üzerime temiz bir üniforma geçirdim. Polis kemerimi henüz kasadan çıkarmamıştım. Six Hour'ım elimin altında olduğu sürece onu kullanmamak konusunda kendime güvenemiyordum. Saat 10'u çeyrek geçerken kocam elinde taşıdığı koca çantası ve kayak takımlarıyla nihayet kapıdan içeri girmişti. Tüm gününü dışarıda sevdiği bir aktiviteyi yaparak geçirdiğinden içindeki kıvancı bastıramayarak ıslık çalıyordu. Belli ki keyifliydi. Elindeki kayak takımını duvara yaslayıp çantasını yere bıraktı. Elindeki anahtarları mutfak masasının üzerine fırlatarak botlarını çıkarmak üzereydi ki beni fark etti. İlk fark ettiği üzerimdeki üniformam olmalıydı ki gözleri bir anda duvardaki saate kaymıştı. "Saat bu kadar geç mi olmuş? Kahretsin, affedersin. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamamışım da. Bense elim belimde sürekli dırdır eden, eli maşalı bir kadın gibi öylece ayakta durmuş, gözlerimi üzerinden çekmiyordum. Nasıl göründüğüm umurumda değildi. Bu saate kadar neredeydin? Kelimeler ağzımdan taksit taksit ve vurguyla çıkıyorlardı. Brian şaşkınlıkla kafasını kaldırıp gözlerini bana dikmişti. Kayaktaydım, Sera söylemedi mi? Komşunun kızı, Sophie'yi eve getirdi değil mi? Gecenin bu saatinde sormak için sence de garip bir soru değil mi bu? Brian bir an duraksadı, emin olamıyor gibiydi. Sophie evde öyle değil mi? Şükürler olsun ki öyle. Brian başını tamam anlamında salladı, düşünüyordu. Pekala, o halde neden başım beladaymış gibi hissediyorum? Bayan Ennis diyerek söze başladım. Brian birden doğrulup kahretsin diye bağırdı. Onu arayacaktım arabadayken. Ama yollar öyle berbattı ki direksiyonu iki elimle kavramak zorunda kaldım. Otobana çıkıp yollar düzeldiğinde ise... Ah olamaz diye sızlandı. Yeniden yere eğildi. Nasıl da atladım bunu. Çocuğumu bir yabancının eline bıraktın. Ben sana burada ihtiyaç duyarken sen kendi eğlencenin peşine düştün. Ayrıca mükemmel bir yaşlı kadını endişe içinde kıvrandırdın. Muhtemelen senin yüzünden önümüzdeki hafta kalp ilacını ikişer tane içmek zorunda kalacak. Kocam ağzında geveleyerek evet deyip bana hak verdi. Ortalığı karıştırdım. Bayan Ennis'i aramam gerekiyordu. Üzgünüm. Bunu nasıl yapabilirsin dediğimi duydum. Brian yeniden botlarının bağcıklarıyla uğraşmaya başlamıştı. Unuttum, Sophie'yi Bayan Ennis'in evine bırakacaktım. Ama çıkmadan önce hemen yan tarafta duran Sarah'ya rastlayınca... Kızımı tüm gün bir yabancıyla yalnız bıraktın. Dur, saat zaten 8'di, eve dönmen an meselesiydi. Ben bugün saat 1'e kadar çalıştım. Eğer Bayan Ennis merkezi aramamış ve merkez de benim için acil durum çağrısı yapmamış olsaydı halen çalışmaya devam edecektim. Brian'ın bir an beti benze attı ve bağcıklarıyla uğraşmayı bıraktı. Yapma ya. Şakam yok. Tamam, evet haklısın. Bayan Ennis'i aramamak birinci sınıf bir aptallıktı. Özür dilerim Tessa. Yarın ilk işim Bayan Ennis'i arayıp ondan özür dilemek olacak. Ne kadar korktuğumu biliyor musun? Cevap vermedi. Buraya gelirken tüm yol boyunca sen hiç ölmüş bir bebeğin başını avuçlarının arasına aldın mı? Cevap vermedi. Bu tıpkı gül yapraklarını avuçlamak gibi bir şey. Parça parça dağılmış yapraklar öylesine incedir ki arkalarını görürsün. Öylesine hafiftirler ki bir üflesen avuçlarının arasından uçup giderler. Ben bunları biliyorum Brian. Bunlar benim unutamadığım şeyler. Bu da benim gibi bir kadınla oyun oynanamayacağı anlamına gelir Brian. Bir daha kızımı bir yabancının eline bırakamazsın. Kendi zevkin için kızımı ortada bırakamazsın. Sophie'yi koruyacaksın. Yok eğer yapmayacaksan da hayatlarımızdan çıkıp gideceksin. Anlatabiliyor muyum? Brian dürüstçe hata yaptım dedi. Anlıyorum, Sophie şimdi iyi mi? Evet. Sarah'ı sevmiş mi? Öyle görünüyor. Peki Bayan Ennis'e haber verdin mi? Elbette. Pekala, o halde işler sonuçta yoluna girmiş. Yeniden botlarını açmaya koyuldu. Mutfaktan öylesine hızlı geçmiştim ki adeta rüzgar gibiydim. Kocama benimle evlendin diye bağırdım. Beni seçtin, Sophie'yi seçtin. Nasıl olur da bizi önemsemezsin? Sadece bir telefon Tessa, hatamı kabul ediyorum. Bir sonraki sefere daha dikkatli olacağım. Öldüğünü düşündüm, Sophie'nin de öyle. Pekala, o halde şimdi eve dönmüş olmama seviniyor olman gerekmez mi? Brian! Çuvalladığımı biliyorum. Brian en sonunda botlarını bırakıp ellerini havaya kaldırdı. Bu benim için çok yeni. Daha önce hiç karım olmadı, çocuğum da. Ve sizi seviyor olmam arada sırada aptallık yapmayacağım anlamına gelmez. Tanrı aşkına Tessa, yakında yeniden denize gideceğim. Sadece biraz eğlenmek istemiştim. Kar yeni yağmıştı, biraz kaymak istedim. Derin bir nefes aldı, sonra da verdi ve ayağa kalktı. Bu kez daha sakin bir tavırla, Tessa dedi, ben ne seni ne de Sophie'yi bilerek incitmem. İkinizi de çok seviyorum. Bir sonraki sefere daha dikkatli olacağıma söz veriyorum. Bana biraz güven olur mu? İkimiz için de yeni bir durum ve bazen hatalar yapılabilir. O yüzden lütfen bana biraz güven. Omuzlarım çökmüş, içimdeki hiddet sönmüştü. Kızımın iyi, kocamın güvende ve o günün sağ salim geçmiş olduğunu görmemle biraz olsun rahatlamıştım. Brian beni göğsüne doğru çekti. Beni kucaklamasına izin vermiş, hatta ben de kollarımı beline sarmıştım. Omzunun üzerinden "Dikkatli ol Brian" diye fısıldadım. "Unutma, ben diğer kadınlara benzemem." Brian ise bu kez susup cevap vermemeyi tercih etmişti. Hemşire boş ucumda durmuş, bana ilk adımımı atmam için cesaret verirken ben zihnimde bu ve bunun gibi pek çok evlilik anısıyla boğuşuyordum. Bu sabah saat 6'da ilk kez kusmadan bir tost yemeyi becerebilmiştim. Saat 7.30'da beni yatağımın hemen yanındaki bir sandalyenin üzerine oturtmuşlar, otururken problem yaşayıp yaşamadığıma bakmışlardı. Kafamın içindeki acı ilk 1-2 dakika beynimi zonklattıysa da sonraki dakikalarda artık sadece birer uzak uğultu gibi kalmıştı. Yüzümün yarısı halen şiş ve hassas, bacaklarım ise güçsüz olsa da bütüne bakıldığında son 12 saatte epey gelişme göstermiştim. Ayağa kalkabiliyor, oturabiliyor ve tost diyebiliyordum. "Hey, bana baksanıza!" Çılgınca, umutsuzca koşarak kendimi hastaneden dışarı atmak ve çıkar çıkmaz olur da bir mucize eseri beni kaldırımda bekleyen kızıma sarılmak istiyordum. Onu kollarımı alıp havaya kaldıracaktım. "Anneciğim" diye mutlulukla bağıracaktı o. Bense onu kucaklayacak, öpecek, olanlar için ne kadar üzgün olduğumu söyleyip bir daha da onu asla bırakmayacaktım. Hemşire canlı bir sesle "Pekala" dedi. "İlk adım, hadi bir deneyelim." Dengemi kurabilmem için bana kolunu uzatmıştı. Dizlerim delicesine titrerken minnettar bir halde elimi koluna dayadım. Ayaklarımı sürüyerek attığım ilk adımımla başım fena halde dönmüştü. Gözlerimi kırpıştırarak etraftaki her şeyi sabitlemeye çalıştım ve baş dönmemi yendim. Şimdi artık her şey normal gibiydi, hızla iyileşiyordum. Gri muşamba zemininin üzerinde ufak adımlarla ilerliyor olsam da giderek banyoya daha fazla yaklaşıyordum. Nihayet ulaştığımda içeri girip kapıyı arkamdan usulca kapadım. Hemşire bana duş alabilmem için birkaç eşya getirmişti. Testin ikinci günü kendi başıma tuvalete gitmemi ve duş almamı deneyecektik. Sonrasında ise doktor beni yeniden muayene edecekti. Sonra da belki, ama belki eve dönebilecektim. Sophie, evde çiçekler ve tavşanlarla boyalı odasında yere oturmuş, yanı başında en sevdiği kırpık saçlı bebeği de bekliyor olacaktı. Beni görünce "Anneciğim geldin, anneciğim seni seviyorum" diyecekti. Lavabonun önünde durup aynadaki yansımama baktım. Gözüm öylesine mordu ve kan toplamıştı ki tıpkı bir patlıcana benziyordu. Şişlikten ne burnumun elmacık kemiğini ne de kaşımın üzerindeki çıkık kaş kemiğini seçebiliyordum. O an bu görüntüleri sıkça gördüğüm Rocky filmlerini anımsadım. Filmde Rocky'nin görüşünü açabilmek için şişmiş etine küçük çizikler atıyorlardı. Belki ben de denemeliydim. Ne de olsa daha vaktim vardı. Parmaklarımı gözümden alıp hemen 5 santim yukarıdaki yırtığa götürdüm. Yara artık kabuk tutmuştu ve saç diplerimi aşağı çekiyordu. Sonrasında da kafamın arka tarafındaki halen inmeyen yumruya dokundum. Hala ateş gibi sıcaktı ve acıyordu. Elimi çekip lavabonun kenarına tutundum. Pazartesi sabahı saat 8'di. Otopsi 1 saat önce başlamış olmalıydı. Muhtemelen kocamın göğsünde şu an Y şeklinde bir kesik vardı ve kaburgaları birbirinden ayrılmıştı. Üzerinde parmak izim bulunan 9 milimetrelik zigzagurdan çıkan 3 kurşunu çıkarıyor olmalılardı. Kafatasını açmak için kullanacakları testerenin sesini duyuyor gibiydim. Pazartesi sabahı saat 8. Aklımda yine geçmişe dair yaşamak istediğim anlar canlanıyor. Yeniden gitmek istediğim yerler, yeniden hayır diyeceğim zamanlar. Brian'ın bir an hayatta olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki macerası için kayak takımlarını cilaladığını, Sophie'nin evde olduğunu, odasında Gertrude ile birlikte yere oturup beni beklediğini düşünüyorum. Pazartesi sabahı saat 8. Kendi kendime "Acele edin Dee Dee ve Bobby" diye mırıldanıyorum. "Kızımın size ihtiyacı var." 16. ayının sonu. Sayfa 235.